Ayrım 7, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 81. İkinci bölüm, 6. Koşu ayakkabıları. Sabahın bu saatini yapacak çok fazla bir şey yoktu. Ani bir kararla eşofmanımı giydim. Başıma göz alıcı bir bant taktım. Hani dolap diplerinde uyuklayan koşu ayakkabılarım bir eda, bir caka, bir inançla ayaklarıma geçirip sabah koşusuna çıktım. Gördüğünüz gibi güne iyi başlamak konusunda kararlıydım ve ne zamandır yapmıyordum bunu, yani sabah koşularını. Amerikalı kadınların sabah koşularında karşılarına çıkan ya da kimi zaman mutlu bir tesadüf sonucu köşeyi dönerken çarpışarak tanıştıkları genç, yakışıklı, geniş omuzlu, aydınlık yürüyüş cazip erkekler yerine göbeğini hoplata hoplata eritmeye çalışan, akşamdan kalma, nefesi ekşi ekşi içki kokan, yüzünün şişi inmemiş, kıllı, iri boğumlu parmaklarında taşıdıkları kalın alyanslara bakılırsa, üstelik bir de evli olan bir sürü manasız adam çıkıyordu karşıma. Çoğunun her halinden türedi zengin, sonradan görme oldukları belliydi. Tıkana tıkana, öksüre tıksıra koşmaya çalışıyor, 10 metrede bir nefesleri kesiliyor, her buldukları duvara bir ellerini dayayarak soluk tazeliyor, karşılarına çıkan her ağaç dibine okkalı balgamlar atıyorlar. Bir de bu hallerine bakmadan, şu anda aynı işi yapıyor olmamız sanki aramızda büyük bir ortaklık yaratıyormuş gibi, yanlarından geçerken halden anlayan bakışlarla pis pis sırıtıyorlar. Bazen yanlarında eşofman giyinmiş bumbar şeklindeki karıları da oluyor. Kimi zaman da her halükarda kendilerinden başka çok daha sevimli olan köpekleri. Ne zamandır sabah koşularına yan çizmiş olmamı, yalnızca benim kaytarmacılığıma vermeyin diye anlattım bunları. Amerika'da olsam ben de bilirdim her sabah koşmasını. Mutlu bir tesadüfün kahramanı olmayı hangi kadın istemez? Çıkmadan Tude uyanır, beni evde bulamaz, meraklanır diye koskoca bir kağıda renkli kalemler ve koca koca süslü harflerle bir not yazıp odasının eşiğini bıraktım. Hoşuma gitti bu duygu. Biriyle yaşamanın güzel sorumluluklarını hatırladım. Hayatın bazı anlarını ikişek düşünmenin alışkanlıklarını, inceliklerini, güzelliklerini. Ev içinde zaman zaman bir erkeğin ayak sesini duymak arzusunun insanın içini sızlattığı anlar vardır. Onları hatırladım. Ne zamandır hayatımda kimse yoktu. Artık biri olsun istiyordum galiba. Buzdolabının kapamasının sesini duyayım içeriden. Hoş görülebilir küçük dağınıklarını toplayayım. Kanepede uyuyakaldığında üzerini örteyim. Sabahları uyandığında sağ tarafı mezar kadar sessiz olmasın. Bunun için daha çok spor yapmam gerekiyordu galiba. Benim için sosyalleşme korkusu taşıyan insanların spor salonlarını rahat edemeyeceğini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. İnsanları hiç takmıyormuş gibi görünüp çok takanlardanım. Okul hayatımda da böyleydim. Sınıflar her zaman çok kalabalık gelmiştir bana. Mesleğimde yükseldiysem bu mesleki hırslarımdan çok birkaç kişinin bir arada çalıştığı bir mekandan bir an önce kurtulup ya az kişili ya da tamamen kendime ait bir odaya sahip olmak arzusu yüzündendir. Spor salonlarını sık sık bırakmamın nedeni de spor yapmaktan hoşlanmıyor oluşumdan değil, insanlara tahammül edemeyişimdendir. Ben insanlara tahammül edemeyen bir kadınım. Zaten kısıtlı olan sabır rezervasyonum yıllar içinde hepten tükendi. İnsanların çoğunu lüzumsuz buluyorum. Hem hayatta hem sokakta çok yer işgal ediyorlar. Çok fazlalar. Nüfus en büyük derdim. Hele şu İstanbul'da gereğinden fazla insan yaşıyor. Yaşamakla kalmıyor, bir de üzerinize geliyorlar. Malthusçuluk diye bir şey varsa ondan olmak istiyorum. Devrimciyken bile okuyamadığım bir kitaba maşallah ne inanç bendeki. Zaten olmadığım bir o kaldı. Anlayacağınız büyük kararlar ve isteklerle başladığım spor salonlarını her seferinde spor dışı nedenlerle bırakmak zorunda kalmışımdır. Bir kere o kadar insan içinde ahlaya oflaya, tıkana sıkıla o hareketleri yapmak, şu an bana bakıyorlar mı, bakmıyorlar mı kaygısı taşımak canımı sıkmıştır. Bu saatte daha tenha olur düşüncesiyle denediğim, her farklı saatte inadına tıklım tıkış bulmuşumdur oraları. Talimin benimle zıtlaşmak konusunda şaşmaz bir kararlılığı vardır. Belki o saatlerde tenha olur diye feda ettiğiniz öğle tatillerinde o kadar tenha olmadığını görmek de canınızı sıkar. İş çıkışı saatlerinde kalabalıktır gerçi ama o kalabalıkta arada kaynarsınız düşüncesi de her zaman iyi sonuç vermez. Sizi arada kaynatmamaya niyetli birkaç gönüllü burnunuzdan getirmeye yeter. İş saatlerinde spor salonlarını dolduranların çoğu kocasını işe, çocuğunu okula gönderdikten sonra ve berberden önce spor yapması gerektiğine inanan, canı sıkılan zengin karılarıdır. Çoğu sahte sarışındır ve ne yazık ki tek sahtelikleri sarışınlıkları değildir. Onların her dinlenme arasında defileye çıkmış gibi eşofman değiştirmeleri, her seferinde saçlarına ayrı bir şekil vermeleri, iki spor hareketi yaptılar diye kendilerini 19 Mayıs gösterilerine çıkmış taze kız sanıp genç spor hocalarıyla flört etmeye kalkışmaları yeterince çirkindir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ille de sizinle ahbap olmaya çalışmaları, sizi çetin ceviz gördükçe üstünüze gelmeleri de bu caydırıcı etmenler arasında sayılabilir. İş çıkışı sonrasında deri kaplı gösterişli iş çantalarıyla, sanki o an ütülenmişcesine jilet gibi takım elbiseler içinde gelen bir kaşı havada sağlık ve spor delisi yuppiler bu kadınlardan daha sıkıcı değildir. Her hareketten sonra ayna karşısında kas kontrolünde bulunmaları, üç ağırlık kaldırdılar diye kendilerini karşı konulmaz erkek sanmaları, kur yapmak adına belledikleri bütün o demode kazanova numaralarıyla arkadaşlık kurmaya çalışmaları, hem kibarca asılıp hem bir lütufta bulunuyormuş gibi davranmaları sinirlerinizi yıpratır. İnanın hiçbir şey yapmasalar bile varlıkları katlanılmazdır. Dünyada en can sıkıcı erkeklerin yupiler olduğuna yemin edebilirim. Ben yupilere katlanabilmek için henüz icat edilmiş bir para birim bilemezken, paralı erkek delisi genç kızlar bunlarla ne yapıyor bilmiyorum. Bazen yalnızca bir tek kişi yüzünden bile spor salonunu değiştirdiğiniz olur. Bir keresinde şişman olduğu için sevimli olması gerektiğine inanan, bu yüzden de kendi sürekli espri ve iyilik yapmaya zorlayan bir genç adam yüzünden salon değiştirmek zorunda kalmıştım. Etrafı avuç avuç saçta o kadar neşeyi nereden buluyordu bilmiyorum. Giysileri gibi neşesi de ekstra ekstra ekstra large'tı. Bazı insanların her şeyleri gibi neşeleri de yorucudur. Bu da öyleydi. O kadar pozitif enerji tıpkı fazla oksijen gibi tutar sizi. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Onun bir şeye ihtiyacınız var mı sorusunu kaç kez yalnız kalmaya diye yanıtladığım halde 2 dakika sonra yeniden başımda biterek beni canımdan bezdirmişti. Bazı şişmanlar için sevimli ve esprili olmak toplumdan şişmanlıklar için bir özür dileme yoludur. Hayatta tanıdığım sevimli olmaya çalışmayan tek şişman feminist Tugay Albay Şemsa'dır. Böyle bir şeye kalkışmanın tabiat koşullarına aykırı olacağını bilecek kadar aklı vardı çok şükür. O kendisine gülünen değil, başkalarına gülen olmalıydı. Dışarıdan zekanın ince alayı olarak görülmesini istediği suratındaki sümük kıvamındaki o yıllık buruşuk tebessüm herhalde bundandı. Koşarken enerjinizi yükseltecek en iyi başkalarına olan öfkelerinizi hatırlamaktır. Eve sıcak batun ekmek ve kucağımda içi tıka basa dolu koca bir kese kağıdı ile döndüm. Yolu uzatmış, sabahları erken açtığını bildiğim dünyanın her çeşit yiyeceğinin bulunduğu yolun sonundaki büyük markete kadar gitmiştim. Kimi Fransız ve Amerikan filmlerinde kucağında koskoca bir kese kağıdı eve dönen birinin, onları tezgahın üzerine bir bir boşalttığı sahneler vardır. İşte onları çok severim. Kucaktaki kahverengi kese kağıdından baton ekmeğin ucu görünür. İnsanı özendirir. Salt o koca kese kağıdını filmlerdeki gibi kucağınızda bir edayla taşımaya değil, ne yazık ki ekmek yemeye de. Koşu sonrası ılık bir duş yaptıktan sonra büyük bir hevesle kahvaltı hazırlamaya koyuldum. Tude uyandı, onu hazırlamış olduğum kahvaltı sofrasının manzarasına ötürü çok heyecanlanmıştı. Renk renk, kutu kutu, marka marka bir sofra kurmuştum. Aynı zamanda bir çevre düzenlemesi, bir görsel tasarım başarısıydı. Meyveli yoğurttan hazırladığım müsli sosuna bayıldı. Çeşit çeşit peynirler, reçeller, salamlar, sosisler, mayonez, hardal, havyar, fıstık ezmesi, fındık ezmesi, cornflakes, portakal suyu, sarımsak sosu, kızarmış ekmek, sıcak çikolata. Hepsini yemesek de maksat şölen görselliği olsun. Ona hemen her şeyden birazcık koydum. Koskocaman bir tabak hazırladım. Yalnız ağır ağır sindire sindire yemesi gerektiğini tembih ettim. Midesini bozmamalıydı. Kendim de çoğuna el bile sürmediğim çok küçük ölçülerde hazırlanmış bir tabakla yetindim ki bu her şeyin yolunda gittiğinin işaretiydi. Tude'den farklı olarak kendi içeceğim portakal suyunu eklemek için greyfurt ve limon sıktım. Havuç ve elma suyu karıştırarak hazırladığım kahvaltı öncesi içkimden de tattı. Ve bütün bunların sonunda sıcak birer kahve içtik. Margarin reklamlarındaki mutlu aileler gibiydik. Işıl ışıl renkli bir Kodak karesi. Sanırım Tude'nin asıl hoşuna giden şey de buydu. Uzun zamandır bu kadar güzel bir kahvaltı etmemiş olduğundan söz etti. Bütün bunlardan sonra kola içebilir miyim demese daha iyi olur tabii ama bunun bile üstünde durmadım. Keyfimi koruma altına almıştım. Çok önemli bir şey olmadığı sürece bozmayacaktım onu. Kahvaltıdan sonra salonda oturup biraz klasik müzik dinledik. Sabahları çok sık dinlediğim Handel'ın su müziklerini çaldım. Tercihim Pierre Bluzzi yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'dır. Ne yazık ki onun CD'sini çıkarmadıkları için plakla yetinmek zorundayım. Şimdilerde pek görmediğim Metin'in bilgi ışığında alınmış iyi bir müzik setim ve gene Metin'in bilgisi sayesinde kurulmuş iyi bir ses düzenim var salonda. Üstelik plak ve CD koleksiyonun bir kısmını da ona borçluyum. Özellikle opera plaklarım. Tude bu kadar yüksek sesle müzik dinliyor olmamdan ötürü beni takdir etti ve kendi anne babasının bu konuda birazcık geri kafalı olduğunu söyleyerek onları eleştirdi. Dedikodu yapmaya çok yatkındı, benim bu konudaki kayıtsızlığımsa hevesini kaçırıyordu. Ben sabah duşumu yapmıştım, sıra Tude'ye gelmişti. İlk düşüncesi duş yapmaktı ama rafta gördüğü boy boy banyo köpükleri ona köpükler içinde bir küvete uzanmış ve bir bacağı havada mevşum kadın hayalleri kurdurmuş olmalı ki çok istekli bir sesle "Duş değil de banyo yapabilir miyim Nermin ablacığım?" dedi. Ben de her şey onun gönlünce olsun diye "Tabii" dedim. "Hatta sen şimdi şöyle köpük köpük köpürtülmüş bir küvet istersin." Gözleri ışıdı. Alt dudağını ısırarak, sevinçle başını sallayarak onayladı. "Hemen," dedim. Kendi başını yıkanıp yıkanamayacağını sordum. Önceki akşamdan tanıdığım, hani şu bir hareketiyle lamba düğmesini bulan bakışlarıyla öyle bir baktı ki, dünyada kendi başına yapamayacağı pek az şey kalmış olduğunu anladım. Ağzına kadar doldurdum küveti. Hoş kokulu bir banyo köpüğüyle de bol bol köpürttüm. En son peşte şampuanlar, saç kremleri ve sabunlar arasında derin tercihler yaparken bırakmıştım onu. Kararsızlığı uzun sürmüş olmalı ki uzun kaldı banyoda. Salt, sabun, şampuan, krem kararsızlığı değildi uzun kalmasının nedeni. Benim zavallı banyom şimdi Türk pop müziğiyle inim inim inliyordu. Feci bir sesi vardı. S'leri söylerken tıslıyor, R'lerde ıslık çalıyor ve bütün şarkılar hep aynı makamla söylüyordu. Anlayacağınız piyasadakilerden hiçbir eksiği yoktu aslında. Tek eksiği henüz Sezen Aksu tarafından keşfedilmemiş olmasıydı. Banyo sonrası kıyafet seçimi de uzun sürdü. Neler giyeceğini daha önceden kararlaştırmış ama şimdi fikrini değiştirince çok bocalamış. Zaten hep öyle olurmuş. İnsan hiç fikrini değiştirmemeliymiş. 5 günlük bir misafirlik içinde neden 2 valiz dolusu eşya ile gelmiş olduğu şimdi anlaşılıyordu. Öyle ayna karşısında birini giyip diğerini çıkarttı. Her giysi de tek tek uzun muhasebeler yaptı. Uzun bir öğle öncesi geçirdik. Ki bundan yana hiç şikayetçi değilim. Ne de olsa benim için gün kısalıyordu. Saçlarını kurutma makinesiyle kurutup taradık, dalgalandırdık. Sprey kullanmasına kesinlikle izin vermedim. O da benim bu konuda tıpkı annesi gibi geri kafalı olduğumu söyleyerek az önce yaptığı iltifatın bir kısmını geri aldı. Hiç oralı olmadım. Ama o da buna karşılık bugün için kendi seçtiği saç modeli konusunda benim itirazlarımı dinlemeyip kız çocukların daha da sevimsiz yaptığına inandığım en sinirime dokunan o saç modelini yaptı kendisine. Saçlarını ortadan ayırıp başının iki yanında sallandırdı, iki kuyruk yaptırdı. Bukle bukle iki kuyruk saç diplerine turunculu pembeli saç bağlarıyla sımsıkı tutturduk. Saç bağları birkaç kez dolandı ve kalın olduğu için kuyruk dipleri iki yanda sopa gibi dimdik duruyor. Sonra birdenbire aşağı düşüyordu. Bu da ona iyice sevimsiz bir hava veriyordu. O kendini çok beğendi. Bense ona baktıkça bugün için aldığı mutluluk kararına rağmen keyfimin sınırlarını zorlandığı duygusuna kapıldım. Salona çıktığımızda "Nermin abla yanlış anlamayın ama nasıl desem sizi bir arayan olabilir hani şu telefon fişi diyorum da" diye geveledi. Tamamıyla unutmuştum. Bir süredir karşıma niye kıvrandığını anlaşılmış oldu böylelikle. Akşamki alev dilli canavar kadın rolünde telefon fişi çekme sahnemden sonra söylemeye çekinmiş olmalı. "Aa evet" dedim. Yere eğildim. Tam fişi takmış doğruluyordum ki telefon çaldı. Bir anda kan beynime sıçradı. Hiç olmazsa sırtımı yaslamamı bekleselerdi. Bu arayan eğer o cadı anneanneyse ne diyecektim? Hiç hazırlanmamıştım. İçimden hakaret etmek geliyordu. Sitem dinlemekten nefret ederim. Hele haksız sitemlere hiç mi hiç gelemem. Kaldı ki sitem edenlerin ağzının payını nasıl verdiğim konusunda haklı bir üne sahip olmuştum. Bu yaşlı bunağa münasebetsiz bir şey söylemesi halinde sinirlerime hakim olamayıp sonradan canımı sıkacak gereksiz çıkışlarda bulunmak istemiyordum. Tude'ye "telefona sen bak" demek de bir kurtuluş değildi. 5 gün boyunca kaçamazdım ya. Hem Tude ile böyle bir nedenden ötürü bir çeşit suç ortaklığı sayılabilecek bir işbirliğine girmek de işime gelmezdi. Sabır güçlendirici derin bir soluk alıp aizeyi kaldırdım. Ceren'miş. Tude ile görüşebilir miymiş? İçim rahatladığı için ses daha şimdiden isteriden kavrulan, geleceği sesinden belli olan bu kıza gereksiz bir sevecenlik gösterdim. "Tude, seni arıyorlar canım." Tuğde Ceren ile bıcır bıcır konuşurken içeri geçtim. Biraz ortalığı topladım, üstümü değiştirdim. Salona çıktığımda Tuğde hala telefonda konuşuyor. Yalnız bu sefer karşısındakine Didem diye hitap ediyordu. Sıra değişmiş olabilirdi. Ne önemi vardı? Çalışma odama geçtim. Yeniden salona döndü. Tuğde gene telefondaydı. Bana mahcup mahcup bakarak, sanki onun karşısındaki lafa tutuyormuş, onun bir kabahati yokmuş gibi şikayetçi bir yüz ifadesi takınıp, riya akan bir ses tonuyla, "Telefonu çok meşgul ettik belki. Nermin ablamı da arayanlar olur Melis. Kapatalım artık," dedi. Melis, demek ben öyle oda oda ev toplarken telefon rehberinin M harfine kadar gelmiştik. Karşılaşmaktan kaçınamayacağınız canınızı sıkan durumlar için en iyi yol bir an önce o karşılaşmayı sizin hatırlamanızdır. Altın kuralından hareketle anneanneni arasana Tuğde dedim. Kadın sesini duysun, biz birazdan dışarı çıkacağız çünkü. Tuğde tazelenmiş bir sevinçle yeniden telefonun başına oturdu. İşeme sıklığındaydı telefonla konuşması da. Anlaşılan bütün hayatı T harfinin etrafında geçiyordu Tuğde'nin. Televizyon, telefon, tuvalet. Oksijen çadırıyla kurduğumuz telefon irtibatı Tuğde'nin sıcak ve yapmacık, benim soğuk ve mesafeli konuşmamla sona erdi. Gayet yukarıdan aldım. O yaşlı cadıya pabuç bırakmadım. Sert ve kararlı tavrım karşısında o da alttan almaya başladı. Ona anlayış göstermeliymişiz de. O yaşlı hasta ve evhamlı bir kadınmış da. Kaç günlük ömrü kalmış şunun şurasında da. Kaç gün, kaç gün. O yaşa gelince bizler kim bilir ne olacakmışız. Böyle olmayacağımız kesin diyerek verdim cevabını. Bütün cevaplar içinizden vermemekte yarar vardır. Sistemin hakkından en iyi daha baskın bir sistem gelir. Sayenizde hayatta kapıma ilk defa polis dayandı. Bütün apartman beni biriyle basıldı sandı hanımefendi. Ne hakkınız var buna? Dedim. Namusu konusunda uyanan şüphelerden gururu incinmiş mağrur bir kadın gibi tonladım bu cümleyi. Tahmin ettiğim gibi bu çok dokundu ona. Üst üste özürler diledi. O hasta bir kadınmış. Artık onu idare edecekmişiz. Bakın dedim. Biz pek evde oturmuyoruz. Bütün gün dışarıda oluyoruz. Ama sıkı giyinin üşütmeyin dedi. Siz sıkı giyindiniz de ne oldu? Çoktan üşütmüşsünüz bile diyemedim. Bazı cevapları gene de içinizden vermekte yarar vardır. Hem sizi her gittiğimiz yerden de arayamayız ki, siz güzel güzel çadırınızın içinde oturun ve oksijen alıp oksijen vermeye devam edin. Bizi hiç merak etmeyin dedi. Bize hiçbir şey olmaz. Biz güzel güzel geziyoruz. Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim, ben kara kora bildirdiğiniz gibi 40 yaşında değilim hanımefendi. Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Tam ben buz gibi sesim, ince ince azarlarımla kadını mahcup etmiş, hizaya getirmiş olduğumu sanıp kapatmak üzereyken, Nermin kızım, hani şu cep telefonlarından alsan da gittiğiniz yerlerden sizi arasam olmaz mı? Dedi. Görüyorsunuz ya, ben bu aileyle baş edemeyeceğim. 7. ayrımın sonu, sayfa 89.